Cahil Köpekler'in 6. sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Geren Bora Ercan ve arkadaşım Gerda Arnal Çakar. Cehaleti övüyor muyuz, geriyor muyuz asla anlaşılmayan programımızla yine karşınızdayız. Öncelikle küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Şakasına başladığımız bu podcast bayağı iş gibi üstümüze binmeye başladı artık ve hatırı sayılır bir mesai yüklüyor ikimize de. 2 hafta kayıt yapmasak yemediğimiz küfür kalmıyor sizden. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu yüzden sizden ricam, bunu daha motive ve daha verimli şekilde yapmamız için bize tek ödeme yapan kurum olan YouTube'a abone olmanız. Olduysanız 3 yakınınızı zorla abone yapmanız. Durumunuz iyiyse, yok ben bu işlerle uğraşmam diyorsanız katıla tıklamanız ve her yılışık YouTuber gibi bunu da söylemek zorundayım, beğenip yorum yapmanız. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Serdar'cığım hoş geldin diyorum. Bugün sarı giyindim, sarı cahil benim. Ne diyorsun bu işe?
Hocam öncelikle bugüne kadar pek çok YouTube videosu izledim ama sanırım izlediğim ve dinlediğim en efektif YouTube açılışına şahit olduk. Tarihi bir ana, yani şaka var, ticari kaygı var, terzeniş var, teşekkür var. Daha ne olsun?
Hepsini tek potada eritebildiğim için ben de şahsen
mükemmel.
Kendime,
yani içerik üreticilerine falan tutorial hazırlıyorlar YouTube. Bence bunu direkt alsınlar koysunlar abi. Evet. Eren Bora Arcan'dan öğrenin diye.
Sağ ol. O zaman direkt konuya gireyim ben. Çünkü senin harika. Nasıl olduğunu sormayacağım. Çünkü hep senin ruh halin daha stabil yani bana göre.
Yani evet, sen nasılsın abi?
Ben abi işte bir iniş bir çıkış biliyorsun benim bir türlü.
Orhan Bora'nın ölümsüz programı iner misin çıkar mısın?
Hocam Kaptein Bella adlı birey sormuş. Ütü cehalet midir demiş.
Hocam ben bu konuyu ilk gördüğümde hani bizim biliyorsun bir konu havuzumuz var.
Evet.
Birlikte ortak oluşturduğumuz. Onu gördüğümde şöyle düşündüm, bu konu benim nasıl aklıma gelmedi.
Değil mi, sen de ütülü diyorsun çünkü.
Hayır, asla.
Hadi ya.
Aile evinden biraz geç ayrıldım. O güne kadar her şeyim ütülü bir şekilde annem tarafından sağ olsun bana veriliyordu. Litvanya'da eve çıkarken abi dedim ütü de alayım. Kaç kere kullanmışımdır sence?
Yani ben bugüne kadar bir kere kullandıysam sen de 4 kere falan kullanmışsın. Daha resmi yerlerde çalıştığını düşünüyorum o yüzden.
Yok abi ben üretimde falan çalıştığım için zaten üzerimizde ayrı bir üniforma oluyor. Aynen, o yüzden bir kere giydim. Onda da şirketin yılbaşı etkinliği vardı, gömlek giyecektim. Onu da kullanmasaydım keşke, çünkü gecenin sonundaki fotoğraflara baktım, hiç hani gömleği ütülü bir insana benzemiyorum. Yani ağzım yüzüm kaymış alkolden falan, yani hiç hani. Ya sonuç olarak şeyi düşündüm. Çamaşır makinesi alıyorum, 2 çırpıyorum, asıyorum yerine, mis gibi oluyor. Yani ütüye ne gerek var ben anlamadım açıkçası.
Bende de şöyle bir sorun var. Ben nasıl bir organik bir forma sahipsem artık bilmiyorum. Yani bir saat içinde, yani bir saate bile diyor gerek yok. Ya gerçekten 20 dakika içinde yani sokakta yaşayan biri kıvamında kırışık hale geliyorum. Gerçekten bir evsiz kıvamında kırışıklık oluşuyor. Gömleğin mutlaka birisi dışarı çıkıyor, bir tanesi içeri giriyor. Ya böyle o pantolon yani olmuyor. Ben de ütü durmuyor abi. Ben gerçekten dağda yaşamaya evrilmişim. Yani hani benim evrimim şehre inememiş henüz diye düşünüyorum. O yüzden ya, bana ütü olmuyor.
Abi dediğim gibi zaten olsa bile ne gerek var? Ya yaptığın zaman en zor ev işi bence ütü. Hele ki hani günümüz koşullarında artık her şey otomatize edildi. Yani çamaşırı elde yıkamıyorsun, bulaşığı elde yıkamıyorsun, elektrikli süpürge bile, yani robot süpürgeler geldi artık, hani salıyorsun dönüyor kendi kendine. Ama bu ütü denen lanet şey insanoğluna kendi gibi bir şey bence bu. Ve elde ettiğin sonuç ne? Hani mesela atıyorum bir yemek pişirmek çok zordur ama sonunda dersin ki vay be işte hani çok güzel oldu. Bir zahmete katlanırsın da eline bir şey geçer. Ütü de eline geçen ne?
Abi,
düz oluyor.
Ütüyle eline geçen şey düz. Düzlük. Yani
düzlük.
Bu kadar anlamsız bir şey. Bir de şu açıdan sana çok katılıyorum. Kimse sevmiyor ütüyü. Dünyada yani, ütü yapmayı seven 4 kişi bulabilirsin maksimum. Kimsenin sevmediği bir şey bu kadar yaygın bir şekilde kullanmak, evlere sokmak, her gün bir de ütülü giymek zorunda olan insanlar var. Yani ütü cehaletten öte kötülük yani. Niye? Çünkü
evet ya.
Hocam sen organik bir varlıksın ya. Şimdi baktığında kıllı, yağlı, bir sürü girinti var, çıkıntı var. Ben düzüm. Hayır ben düzüm ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kendini düzmüş gibi lanse etme. Yalandır ya, yalancıdır abi, anladın mı? Ütülü giyen yalancıdır yani. Hatta baktığın zaman bir kinktir yani. Sapıklıktır abi ütü.
Abi ben şöyle düzüm, söyleyeyim. Bir de sapık. Bak mesela eğer etrafta ütülü giyinen ve sürekli sana gelen bir insan varsa bil ki o adam seni ya dolandıracaktır ya bir şey satacaktır.
Kes bak %100. Abi ütülü kimler giyiyor? Müdürler giyiyor. Kim?
İlaç mümessilleri.
İlaç mümessilleri.
Müdürler. Aynen.
Bir şey zaten müdürler falan. Hep böyle bir şekilde seni yalanla yani motive etmeye çalışıyor.
Aynen. Aynen. Her an saplayabilecek. Her an böyle seni dolandırabilecek. Hani ki bir şey kaktırayımcılar. Hani evet. Böyle ütülü giyerler ve her an sakata getirebilirler yani seni ütülü giyenler. O yüzden dediğin gibi ben düzüm demeye çalışıyorlar ama önemli olan karakter düzlüğüdür. Önemli olan karakterinizi düz yapın. Hani düz olun. Kıyafetiniz değil.
Ya ben aslında organik değilim. Benim memem yok. Ben düzüm gibi bir şey. Bu çok büyük saçmalık hocam. Yani böyle bir şey ben kabul etmiyorum. Ve hatta şöyle bakayım, sapıklık. Yani mesela sen
evet.
Lateks giyen adamı bilirsin.
Evet.
Ütü latekstir yani. Lateksle gezen adamdan hiçbir farkı yok ütü giyen adamı baktığın zaman mantalite olarak. Çünkü lateks giyen de ne yapıyor? Benim bedenim pürüzsüz ve böyle yani öyle göstermeye çalışıyor. Öyle bir kink. Ütü de bir kink yani. Yani sonuçta ütülü
Evet.
adam ya da işte kadından turn on olan insan yok mudur? Vardır. Kinktir yani. Git yatakta giy. Ya yatak odasında ütüle. Ütüleyeceksen bir şeyleri. Yatak odasında giy.
Evet yani
bizi
ütü
gösterme.
Fantazisi. Bir de ütü dediğin şey bir şeyi düzleştirmek. Hani görsele hitap eden bir işlem. İnsanlar abi donunu ütülüyor.
Bir takım hijyen kaygıları belki vardır hani onu ütülerken de. Abi o hijyeni sen çamaşır makinesinde çözmen lazım. Yani çamaşır makinesi
aynen,
onun için.
Yani.
Hani bir daha ütüleyeyim
evet,
de
evet.
Ben. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Donunu ütüleyen
Yani
de
ütü...
herhalde tenasül kısımlarını düz göstermek isteyen
Bir de dediğim gibi yani insan oturan, kalkan, yürüyen ne bileyim
organik.
Adam organik ve organikliğini de geçtim. Mesela full ütü yapıyor, gidiyor metrobüse biniyor. Bu nasıl düz kalacak abi bu kıyafet?
Ne
Ya
işe
bana bunu
yarar?
ben yani insanın vücudu buruşuyor metrobüste falan yani. Hani sen kıyafeti boş ver.
Her tarafına bir insanlar değiyor falan.
Bir de işin öbür kısmı çok büyük bir çevrecilik dalgası var. Greta Thunberg isimli bireyin başını çektiği kağıt pipet tüketin, işte zart yapın, zurt yapın. Peki bu ütü abi, su tüketiyor, elektrik tüketiyor.
En çok elektriği
ısı üretiyor.
En çok elektriği
yani
tüketiyor.
En çok elektriği yani,
yani
bir şey.
Buzdolabından daha çok yani.
Hani bir de ısı üretiyor karşılığında ve bu ısıyı sen ısınmak için kullanmıyorsun veya bir şey pişirmek için de kullanmıyorsun. Ne elde ediyorsun? Kıyafetim düz.
Ben düz
bravo
görüneceğim.
Kardeşim yani gerçekten.
Bravo.
Kağıt pipeti bize kaktırana kadar şu ütüye yasaklasaydınız kardeşim.
Gerçekten.
Çok daha faydalı olacaktınız dünyaya. Yani
kesinlikle.
Pipetin kimseye bir zararı yoktur. Ama bu ütü. Bir de biliyorsun evde çıkan yangınların da %60-70'i ütüdendir.
Evet. Büyük bir...
Biz ne yapıyoruz ya? İnsanlık olarak bizim amacımız ne lan bizim? Yani kıyafetin buruşuk oluversin kardeşim. Canından kıymetli mi ya?
Bir de yani hani bu da geri çevrilebilir de bir proses. Yani baktığın zaman şimdi mesela hani görsel olarak sürekli bize ütüsüz gömlek göster, ütüsüz insan hani böyle hani ütüsüzü yücelt. Anladın mı?
Evet.
El ele verelim. Bütün toplumlar olarak, dünya toplumları dünya olarak el ele verelim ve ütüsüz giymeyi normalleştirelim. Ve bu ütüyü hayatımızdan çıkaralım. Bak sivrisinekler bir, ütüler iki.
Of,
gerçekten
abi
dünya...
ne kadar güzel bir benzetme bu ya.
İnsanlığa en
gerçekten bu
zararlı.
Kadar insanlığa zararlı hiçbir maksadı olmayan, bak hani en ufak bir böceğin bile bir hani ne bileyim bir polen taşıma falan gibi bir faydası var. Bu sivrisinek ve ütü gerçekten...
Hiçbir faydası
böyle
yok.
Böyle bir şey gibi ya. Hiçbir faydası yok.
Hiçbir
ve
faydası yok.
Hani bu kadar ütü yasaklandıktan sonra ne olacak diye soracak olan varsa da ona da derim ki tostçulara verilebilir. Biliyorsun tostçular çok meşhur. En azından gıdaya hizmet eder. Tost çünkü çok güzel bir gıda.
Kesinlikle
can verir, hayat kurtarır tost. Kıyafetin düz olmasındansa şöyle güzel salçalı bir sanayi tostunu tercih ederim.
Ağzın bal yesin yani. Yani illa ben saygınlık istiyorum diyorsan da ne bileyim hani ait olduğun komünün en abartılı şapkasını takabilirsin yani düz bir şey giymek yerine. İşte...
Ya da mesela tahtadan elbise yaptır kendine çok düz hani şeysen böyle tahta dümdüz böyle kalıp gibi giyin onu.
Hocam
desin
şövalye
ki ne
şeyi
kadar da düzlük
giyebilirsin.
Ya. Ha zırh giyilebilir çok
aynen,
haklısın.
Zırh. Müdürsün mesela
şey
zaten
falan,
hayatın
yani,
tehlikede.
Aynen öyle ütü derdi yok çamaşır derdi yok şöyle iki su tutarsın eve gidince.
Araba yıkamacı
yani
da tazikli suyla
aynen iki de
yıkatabilirsin
yağlarsın onu mis gibi bitti gitti. Mesela metrobüste düşünsene zırhla bindiğini. Ne kadar rahat. Hani oram buruştu mu buram kalktı mı derdi yok.
Herkes sana yer verir, yol verir. Bir de yani insan bir taciz edilmezsin. Düşünsene taciz bitti. Zırhla taciz bitiyor. Kimse sana bir şey yapar.
Aynen
oğlum
öyle.
Gerçekten yani
evet.
İstanbul'da falan zırhla dolaşmak lazım. Taciz, tecavüz, bıçaklama.
Vallahi annem mesela ben böyle İstanbul'a Ankara'ya gittiğim zaman falan hani bir ara ülkemizde çok fazla olay oluyordu işte bomba patlıyor falan. Annem şey diyordu bana oğlum dikkat et.
Zırh giy.
Yani annemin deyişiyle dikkat edebileceğim tek şey benim zırh giymem yani hani
Ya da kurşun
Başka türlü hiç
geçirmez
şekilde
yelek.
dikkat edemem.
Evet,
Ya
doğru.
abi mesela yani o tarz şeyler. Abi dediğin gibi ama çok daha mantıklı. Zırhı giy abi
Evet.
dümdüz. Ütü derdi yok. Bir şey var.
Hocam
Hani onun
saygınlığı
senin
da
ilk bakımını
büyük
yaptırıyor.
zırhın.
Tabii canım şövalye erkek
Yani
olamaz yani.
sen çıktığın
Ünvan
zaman
kocamanı ya.
zırhla Taksim'e bir çık bakalım. Yer
Tabii
verirler
canım.
nereye yürürsen. Bir de mesela
Mükemmel.
ofiste falan da çok sözün geçer yani zırhla.
Tabii.
Ağzının
Çok
orasına
çünkü
bir tane
şey
çarptın mı
böyle.
herhangi bir insanın hiç parçası kalmaz
Aynen
yani. Lan,
öyle. Aynen öyle vallahi.
alacağım lan zırh. Katan aldım
Alalım abi.
zırh da
Parası
alacağım.
neyse birleştirelim alalım.
Canım sağ olsun, can yeleği aldım. Artık denizde yüzmekten korkmuyorum. Dalgalı denizler tehlikelidir. Can yeleği bana
Hocam
güven.
Çevik 5 Twitter'dan sormuş. Kemal adlı şahıs da YouTube'dan sormuş. Satranç cehalet midir demişler. Aslında benim sevdiğim bir oyun ama dünyaya pek uygun gelmiyor bana. Yani demek istediğim herkes eşit koşullarda değil. Herkesin 10 piyonu, bir veziri, iki atı yok yani. Böyle herkes aynı
Anladım
yerde
yani.
doğmuyor. Dünyayı anlamak için satranç oynayın, savaş taktiği falan. Hiç savaşta da alakası yok. Yani savaşta da abi birinin bıçağı var, birinin silahı var yani. Hani
Bir de savaşta şöyle bir durum yok. Şimdi mesela diyelim iki ülke savaşıyor. Şey demiyor mesela atıyor Fransa ile Almanya savaşıyor. Fransa demiyor ya dur bakalım Almanya ne hamle yapacak biz ona göre yaparız. Almanya laps diye giriyor abi. Lambur
değil mi?
lumbur giriyor sağa solu kesiyor biçiyor. Daha sonra Fransa'nın hamle hakkı kalmıyor yani. Yani savaş öyle bir şey değil.
Savaşta değil, dünya hiç değil yani. Ben Gaziantep'te büyümüşüm, sen Eskişehir'de büyümüşsün mesela. Hani bizim eşit olma
Aynen.
şansımız var mı bu hayatta? O yüzden hani satranç tamamen eşit koşullarla yapılan bir şey. Bana o yüzden çok şey geliyor. Yani böyle biraz elit kesimin, yani şimdi mesela işte şey diye övüyorlar işte ya Rusya'da sokaklarda bile satranç oynanır abi falan gibi. Hani böyle ne işe yaradı? Hani onlar hepsi fakir.
No.
Yani ne
Yani.
oluyor yani? Bir geliştiler mi? Yok. Aynı. Sefalet
Bir
içinde
de
yaşamaya devam ediyorlar.
bizim abi bak hiç unutmam bizim lisede bir milli güvenlik hocamız vardı. Böyle bir derste bize şey yaptı. İşte boş derste hani serbestsiniz ne yapıyorsanız yapın dedi. İşte biri kitap okuyor biri test çözüyor falan. İki tane eleman da çıkardılar satranç oynadılar. Hoca geldi kaldırttı. Dedi ki satranç şans oyunudur.
Ben de şunu söyleyecektim. Şimdi satranç zeka oyunudur derler ya. Tavlaya
Evet.
şans oyunudur derler hani. Tavlada
Evet.
zar atarsın falan. Bence tam
Evet.
tersi. Çünkü tavlada yani bak satrançta hamlelerin belli, yapacağın belli, her taşın gideceği yol belli. Yani böyle satranç biraz daha böyle Tetris gibi yani. Çok böyle bir zekaya ihtiyacı
Evet.
yok. Ama tavlada full zeka. Yani başına bir şey geliyor hayatta düşün. Dolara yatırmışsın parayı. Zart diye faiz kararı açıklıyorlar. Zart diye dolar düşüyor falan. Orada ne yapacağım mesela? Hani hemen bir pozisyon
Evet.
alman lazım. İşte o tavla. Yani
Aynen öyle.
duruma göre şekil almak tavla. Ve hayatta öyle bir şey abi. Hayatta sen plan yapıyorsun. Başına başka bir şey geliyor. Yani o başına gelen şeye göre sen şekil alabiliyorsan o zaman zekisin. O zaman böyle pratiksin. O zaman hayatı kotarabilen bir insansın. Yani esnaf adam tavla oynar. Bak hiçbir esnafımız bizim kolay kolay batar mı?
Satranç. Yani
Batar mı
aynen
yani?
öyle. Hani hayatı satrançla öğrendim falan. Hani sen az önce bahsettin ya böyle bir yavşak bir çıkarım var hani böyle işte.
Evet.
Kale dediğin sabittir mesela tamam mı? Hayat gibiyse o kale orada durur abi. Piyon bir hamle gidebiliyor. Vezir her yere gidiyor. Vezirin piyondan daha çok yürüdüğü nerede görülmüş?
Uçağı mı var acaba?
Bunu veya fil mesela çapraz gidiyor. Allah Allah. Şey olsa mesela fil diye bir taş var. O mesela önündekini essin. Mesela yani öyle bir fonksiyon gelişti. Mesela at.
Çok
Tepsin mesela ya
mantıklı.
da ne bileyim L'ye gitmesindense mesela şaha kalksın falan ne bileyim yani
Tepsin çok iyiymiş mesela. Arkadan tepeletin
yani
değil mi?
veya vezir mesela ata binsin atla birlikte gitsin.
Vezir bence dedikodu yaparak yıksın şeyleri falan.
Kulis yapsın falan veya şaha
Kulis
karşı
yapsın.
darbe yapsın mesela bir anda mesela siyahlar beyazın vezirini kafalayıp öyle yensinler oyunu falan
Mesela
yani.
böyle
Hani
bir şey.
çünkü hayatı ele alacaksak, hayatı çözeceksek bir satrançta böyle yok. Düz gider çapraz yer. Hayırdır yani niye?
Bak tavla, batak. Asıl zeka oyunları bunlardır. Şans da zekanın içine dahil edilmesi gerekiyor bir şekilde. Çünkü hayat tamamen bir şans. Yani hayat
Aynen
öyle
öyle.
herkese 10 piyon dağıtmıyor yani. Hayat herkese vezir
Aynen.
vermiyor. Hayat şans abi. Sana ne geldi denk gelirse yani. 4-5 attın ona göre oynayacaksın. İşte ne bileyim eline bilmem ne geldi ona göre bir oyun kuracaksın yani öyle.
Ya bir de mesela şey de değil. Satranç işte böyle iki tarafta konsantre, etrafta ses yok. Oyuna full fokus olmuşlar.
Evet.
Mesela savaşsa, savaş öyle mi? Yanından bazuka geçiyor, üstünden
Kesinlikle.
uçak uçuyor. Strateji yapacaksan orada yapacaksın. Yemişim
Aynen.
şeyi yani sen düşün, adam düşünsün. Dur bakalım o oraya bunu oynarsa ben böyle yaparım. Buradan geri Kasparov'a sesleniyorum. Götün yiyorsa batağa gel.
Abi elit spor ya. Çok elit spor yani. Şımarık zengin şeyi. Delikanlı adam tavla oynar, batak oynar. Ama şımarık zengin çocuğuysan sana 10 piyon verirler, onunla oynarsın.
Yani Batı Ege'de ve işte Batı Akdeniz'de yazlığınız yoksa satranç oynamayın.
Kesinlikle.
Tehlikelidir, can yeleği bana güven verir. Can yeleği hayat kurtarır, boğulmaların düşmanıdır.
Hocam Veysel Özçelik sormuş. Demiş ki okuma yazma cehalet midir? Şimdi öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Ya bu podcast'i şakasına başlamıştık biz. Hani konunun buralara geleceğini gerçekten asla tahmin etmedim. Yani adam yazmış ki ben işte birkaç aydır Makedonya'dayım. Burada okumam yazmam yok, hani Kiril'i anlamıyor alfabeyi falan. Okudun değil mi sen de yazdığı şeyi?
Evet evet, Kiril alfabesinden hiçbir şey anlamıyorum ve 6 aydır hiçbir şey okumadan hayatımı idame ettirebiliyorum demiş.
ve okuma yazma cehalet mi demiş. Gerçekten podcast'te artık hani bir noktaya geldiğini düşünüyorum yani bunu da.
Ya misyonunu tamamladı mı diyebiliriz.
Ya ben hani bilmiyorum sanatı artık falan cehalet der geçeriz diye yani böyle bir şey yani öyle başlamıştım da hani artık hadi okula da dedik de yani artık yani bilmiyorum okuma yazmaya da ne desem ama hani düşününce de gerçekten cehalet baktığın zaman şimdi.
Abi ya abi şey bir kere hani mesajın kendisi çok komik. Ben okurken gerçekten böyle altıma yani çünkü şey o kadar güzel meramını dile getirmiş ki yani abi bakıyorum ben 6 aydır okuma yazmıyorum gayet ya yaşıyorum yani falan.
Aynen. Doğru da yani doğru da yani ben
ya şöyle ben de düşündüm. Şu mesajı okur okumaz şöyle düşündüm. Ben şimdi nereden baksan 30 senedir okur yazarım. Ben evet okuyorum, yazıyorum. Ama bir bakıyorum ev sayım 0, park sayım 0, çocuğum yok, tarlam yok, ne bağım yok, yaradın, bahçem evet, yok. Babaannem benim yaşımdayken 3 tane çocuğu varmış, 2 tane evi varmış, 3-4 tane de tarlası varmış.
Ve abi okuması yazması yokmuş değil mi?
Ve okuması yazması yok.
Kesinlikle katılıyorum.
Çünkü vakit kaybetmemiş. Yani evet, ben şimdi mal gibi okuyorum, aa Twitter'da ne yazmış onu okuyayım.
Evet.
İşte bir şey varmış, Ekşi'de ne yazmışlar onu okuyayım.
Vakit kaybı.
Yok, vakit kaybı. Bomboş işler.
Boş.
Babaannem ne yapmış abi? Okuma yazma bilmeden o zamanlar emlakçılık diye bir meslek yokken bayağı bildiğin komisyon karşılığı millete ev mev gezdiriyormuş. Kendine ev yapmış, tarla yapmış. Biz ne yaptık abi?
Abi
mal mal hala maaş yatsın da fatura ödeyelim diye bekliyoruz işte.
Ya birkaç sene kaybettik ya. Okuma yazma diye ilkokuldan başla 15 sene kaybettik herhalde.
Net değil 15 mi sene kaybettik.
Ben düşününce şöyle cehalet geldi bana abi. Bak hayvanlara bak. Hayvanlara baktığın zaman hiçbirinin okuması yazması yok. Ama
evet.
Ama bizden iyi yaşıyorlar. Niye? Çünkü kira yok, evet, fatura yok, ev dertleri yok. İşte ev aldın, alamadın, işte ne bileyim ofise git. Yani sabah uyanıp ofise gitmiyor oğlum adam. Uyanıyor.
Bazen sabah uyanmıyor bile yani mevsimine göre.
Aynen doğru mesela. Uyanmıyor veya uyanıyor işte 3-5 atıştırıyor, işine bakıyor. Yani işi de yok yani öyle. Dolanıyor yani ona buna havlıyor ya da işte yatıyor, takılıyor falan hani.
Ya bir de şey çok güzel mesela şimdi hayvanları ben düşünmemiştim ama şöyle bir şey getirdin aklıma. Şimdi bizde okuma yazma var mesela tamam ama eğer okuma yazma olmasaydı belki biz hani beta erkek olacağımız için hani fiziksel güç ve fizik güzellik itibariyle belki çiftleşmeyi artık kafamızın ucundan bile geçirmeyecektik tamam mı? Ama şimdi okuma yazma olunca sanki kendimizi bir nimetten sayıyoruz. Şu adamı boğazlayamam ama ondan çok daha güzel kompozisyon yazarım falan diye kendi kendimize
evet
hani umutlanıyoruz.
Bak bak ben bu noktada çok önemli bir tespitte bulundum okuma yazma ile ilgili. En büyük a**cılık nerede yapılır abi? Bu işte yazar şair tayfasında yapılmaz mı?
Edebiyat. Edebiyat.
Yani okuma yazma tamamen a**cılıktır. Edebiyat. Evet,
bugün okuduğunuz en önemli şairler, en önemli roman yazarları çok büyük a**cıdır arkadaşlar.
Münasebet amaçlı yazılmıştır çoğu.
Evet.
Gerçekten hepsi yani bir çeşitte karşı cinsle münasebet amacıyla ya da hem cinsiyle artık neyse neyle münasebet etmek istiyorsa. Ya bak şimdi burada okuma yazma dünyayı nasıl kötü etkiliyor? Mesela bir adam baltayı alıp böyle odunu kıramıyor. Gidip işte geyiği boğazlayamıyor. Evine yemek getiremiyor. Ev yapamıyor tamam mı? Böyle bir adam düşün. Kılıbık böyle evet, bir adam böyle kıl kuyruk bir adam. Şimdi bu adam ne yapıyor? Çiftleşmek için yani bayana erişim için ne yapıyor? şiir yazıyor. Ne yapıyor? Bayan geliyor, ah oh, çok etkilendi falan. Bayanla münasebete giriyorlar. Ve ne oluyor? Çekinik bir döl doğuyor. Yani böyle
evet.
Hayata bir faydası olmayan, yeteneksiz, avlanmayı bilmeyen. Böyle böyle ne oluyor? Doğal seleksiyonun önüne geçilmiş oluyor. Yani okuma yazma
kesinlikle
doğal seleksiyonun önüne geçiyor.
Yani eğer okuma yazma bilmiyor olsaydık belki dünya nüfusu şu an 5 milyon falan olacaktı ve herkes güllük gülistanlık.
Ya herkesin elinden iş gelecekti ya bir kere. Herkesin elinden iş
aynen
gelecek. Şu an lambayı versen değişemeyecek adam var. Sen niye varsın abi?
Bir de mertliği öldürdü. Eskiden söz senetti hacı. Ben diyordum ki hacı ben şunu 5'e alırım. Tamam evet. O da ben 5'e veririm. Şimdi yok senet yaz, yok fiş kes, yok fatura ver. Yani adam güvenmiyor, faturasını atmıyor bilmem ne. Ya bize ne oldu? Demek istiyorum yani. Biz...
Okuma yazmayla bozuldu değil mi ortalık? Sanırım birbirine güvenci vardı. Kimsenin kimseye güvenci kalmadı.
Çünkü sözünde durmayanın kafasında odun kırıyorsun. Şimdi...
Yani aynen. Şu an işte yok. Yani. Herkes dolandırıcı abi şu an yani.
Muhakkak şey diyen cahiller çıkacaktır. Yok abi ben okumayı çok seviyorum falan. Veya işte öyle diyorsunuz ama işte insanlar okumayı çok seviyor falan. Şimdi sizin tezinizi çürüteceğim değerli dostlar. İnternet ilk zamanlarında bloglar çok meşhurdu hatırlarsın. Blogspot önderliğinde
evet,
pek
evet
çok blog açılmıştı.
Benim de vardı havada durdum diye.
Benim de vardı. Sonra blog elendi. Niye? Twitter çıktı. Daha kısa. 140 karakter. Çünkü daha az okumak istiyor insanlar. Tamam mı?
Hani, çok doğru bak gerçekten.
Ebesin nikahı kadar şeyi kim okuyacak diyor. Ben 140 karakter okuyacağım diyor. Daha sonra Twitter'da şu an gümbürde de ne oldu? Instagram, YouTube, TikTok.
Evet. Hiç okumak istemiyor.
Hiç okumak istemiyor yani.
İnsanoğlu sadece bakmak istiyor abi. Bak çok doğru
aynen,
bir tespit.
Bakmak istiyor. Tatmak istiyor. Koklamak istiyor. Asla okumak istemiyor. Vatandaş aslında çok farkında okumanın külfeti olduğunu. Sadece kendine itiraf edemiyor. Mesela
çok doğru.
Altyazılı film. Yani kim uğraşacak onu izlemeye? Yap dublajı geç kardeşim.
Aç dublajlığı geçti mi?
Veya şimdi şeyi kesinlikle duyuyorum işte. İşte sesli kitap çok şey oldu. Popüler oldu son zamanlarda.
Neden?
Sesli kitap uygulamaları falan var. Neden?
Acaba neden? Çünkü?
Acaba neden? Yani
okumak
çünkü
istemiyor.
Adam okumak istemiyor, dinlemek istiyor. Peki o kitap yazarı, o kitabı yazana kadar kendi direkt seslendirse?
Ağzın bal yesin. Kendi ağzından aynen, dinleyelim işte. Milletin ağzından dinlemek de saçma oluyor.
Milletin ağzından niye şey yapıyor?
Evet
düşünsene
ya.
Biz şimdi podcast yapıyoruz. Seni Yekta Kopan seslendiriyor. Beni Sinan Bengi. Ne gerek var?
Gerek var yani değil mi? Kendi ağzından. Oku işte delikanlı gibi oku yani. Mürekkep yok, yazı yok, bilmem ne yok. Neyse sesini dinleyelim kardeşim. Senin kafandan geçenleri ben Okan Bayülgen'den dinlemek zorunda mıyım?
Bayan düşürmek için yazıyorsunuz zaten. Belki sesinizden falan etkilenirler yanlışlıkla.
Aynen.
Abi ne zaman trene binsem asla biletine bakmayan teyzeler, amcalar bütün vagonu birbirine katıyor. İşte diyor burası benim yerim. Okuma yazma bilenler geriliyor. Onlar tarif etmeye çalışıyor tamam mı? Hayır amcacığım senin vagonun burası bilmem ne. Adama yol göstermiyor. Adamın hiç umurunda değil. Okuma yazmaya gerek duymayan insanlar çok daha şey yapıyor. Veya işte ne bileyim böyle bir yerde yazı olur mesela işte bir şey sorma yol sormayınız adam gider yol sorar mesela çünkü
okuma yazması yok,
yok
ve o yol tarifini yok alabilir evet verimi arttıran ya yani hayattan aldığım verimi mesela arttıran bir şey bir de mesela işte tabelalar bilmem neler bazı şeylerin yasak olduğu yerlerde mesela işte Veysel'in yaşadığı yerlerde mesela bir şey yasak ama adam onu yapıyor yani aslında baktığın zaman o yasaktan muaf çünkü okuma yazması yok
bu kadar çok basit
bu kadar basit yani çok doğru adam okuma yazması olan birinden daha özgürdü halde. Yani bir çeşit hayvan gibi anlatabiliyor muyum? Hayvanlar da bizden daha özgür ya böyle ofise gitmiyor, sabah
evet
erken uyanmıyor. Yani bir tek kaygısı yemek bulmak. Bizim de kaygımız yemek bulmak. Ya biz daha çok çalışıyoruz yemek bulmak için. Sırf neye? Okuma yazmayı söktük diye.
Yani okuma yazma yerine bazlama öğrenilirse diyorsun.
Aynen
çok
abi.
Daha faydalı olur.
Yani nedir abi senin öğreten iki tane şey var ya toprağı nasıl ekersin onu öğret hayvanı nasıl avlarsın
aynen
çocuğunu öğret bitti yani başka bu kadar bu ne derdin var ya.
Yalandan bir de mızrak
yani
yap işte avlan hani evini koru barkını koru.
Küçüğünü aktaracağım bunlar var gerisi a**lık abi gerisi münasebe.
Yani buradan yani adam sırf karı kız düşüreceğim diye kil tabletin üzerine çiviyle yazı yazmış inanabiliyor musun ya? Abi bu ne kadar gereksiz bir prodüksiyon kardeşim ya. Keşke hayata faydalı bir şey bulaydın yani.
Gerçekten ya işte o günden beri bu çekinik döller üremeye devam ediyor. Doğal seleksiyonun önüne geçilmiş. Hani böyle güçsüz döl ölmüyor. Yazı yazdığı için üremeye devam ediyor. Yani güzel yazı yazdı. Mesela işte geçen de konuştuk ya. Aa çok güzel şiir yazdın diye gidip imza alıyorlar. Kalıpçı orada boynu bükük bekliyor. Evinin kalıbını dökmüş
aynen
adam
öyle.
Evinin betonunu dökmüş. Güvenlik orada bekliyor seni. Onlar boynu bükük duruyor. Sen git şairin peşine koş. Ya adam güvenlik oğlum. Adam böyle güçlü kaslı senin evini koruyor. Silahı var. Gidip şairin imzasını alıyorsun. inanılmaz bir yanılsama var yani. Gerçekten kadınların hepsini dikkatli olmaya davet ediyorum. Doğru genlere yönelsinler. Dünyamız tehlikede.
Bir de okuma yazma herkese öğretiyoruz. Adam yazmayı öğreniyor, sonra ne yazıyor? Boş post. Bomboş video olmuş. Bu adam yazmayı biliyor işte. Yüzüyorum hayatımı düşünüyorum. Can yeri can can can can yeri can can can. Her bulan beş kişiden dördü çok iyi yüzme biliyor.
Hamsi Palu'yu sormuş abicim. Denetlemek cehalet midir demiş.
İnsanoğlu bunu daha önce çok defa konuştuk. Nasıl bir canlı? Yılışık.
Evet hocam, doğru.
İnsanı kendi halinde bırakırsan anında b**k eder her yeri. O yüzden abi her zaman kırbacı elinde tutacaksın ve denetleyeceksin. Ben böyle düşünüyorum.
Sen denetlemeden yanasın yani, öyle mi? Denete okeyim aslında ben. %100 abi cehalettir, denetlemeyi sal diyemiyorum. Ama şöyle bir açık fark ettim. Böyle bizimki gibi coğrafyalarda ne kadar denetlersen denetle yine de hani hep bir kaçak yolu bulunuyor ya.
Ondan ama sonra... bak denetleme sayesinde ne kadar analitik bir zeka gelişmiş baksana.
Ya zeka gelişiyor tamam da denet işe yaramıyor denet.
Bu cep telefonu vergi kanunu çıktı ya işte, yani öğrencilere vergisiz telefon verilecek. Ben aklıma direkt şu geldi. Açık öğretime kimler yazılır?
Evet işte mesela ben, tamam, hemen, işte ben hemen düşündüm.
Dondurulmuş üniversitesi varsa ve daha sonra dedim ki ama devlet de buna karşı hamle yapar. İşte satranç falan bunlar bok yesin ya, strateji böyle yapılır tamam mı? Devlet de ne dedi abi? Devlet de şey der dedim. Tamam iPhone olmaz, işte pahalı telefonlar olmaz, sadece Türkiye'de üretilen telefonlar der. Şahmat yani, bu şey karşılıklı bir maç sürekli. Vatandaşla devlet arasında oynanan bir strateji oyunu bu.
Kesinlikle doğru söylüyorsun. Denetçilik
mesela
yani
şey diye bir haber strateji. Çıktı mesela işte. Aynen, stratejiyi geliştiriyor. Mesela bir arada şey çıkmıştı işte. İlk kez araç sahibi olacakları sıfır ÖTV diye bir şey çıkmıştı hatırlarsan. Hani öyle bir şey ihtimal doğmuştu. Aklıma direkt şey geldi abi. Annesinin üzerine araba alır. Oğlunun üzerine araba alır. Ama daha sonra devlet ona bir karşı hamle yapacak. Böyle böyle gelişeceğiz yani. Biz 50-60 sene bütün dünyayı tokatlayacağız bu şekilde. Bak göreceksin. Tamamen denetleme ve denetlemeden kaçmayla yani. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok.
Şey gibi mi diyorsun sen? Bu hackerlar sürekli hani mesela bir siteyi hackliyor, gidiyor orada işe giriyor ya. Hani
aynen Apple'a aynen hack, aynen.
Yani bizim denetçilik de öyle bir gelişim gösteriyor diyorsun. Yani adam öyle bir hackliyor ki o denetim mekanizmasını. Denetçi diyor ki vay kardeş gel biz de işe gir. Sen hani sen kur bu denetim sistemini falan diye. Öyle geliyor. Yakında biz dünyayı denetleyen bir ülke haline gelebiliriz gibi ben anladım senin söylediğinden.
Dünyayı denetleme kurtaracak. Yani şey işte uzay çağı yok, teknoloji çağı falan, bunları geçin. Denetleme çağı geliyor gümbür gümbür.
Dünyayı Türkiye denetleyecek. Çünkü yani en çok denetten biz kaçtığımız için artık denetim bütün kaçakları biliyor. Mesela doğru söylüyorsun, mesela senin oralarda çok daha sistem herhalde abuse edilebilir değil mi? Norveç'te,
canım,
İsveç'te.
Yani ben mesela çalıştığım yerde falan bazen böyle şey görüyorum. Sabunlama dediğimiz. Anında yani 10 saniye falan sürüyor onu anlamam. Sabunun nasıl gözüktüğünü bildiğim için direkt şak diye şey yapıyorum. Bak bu iş sabunlama kardeşim diye uyarabiliyorum ve...
O zaman sen diyorsun ki deneti dibine vurmamız lazım. Denetin.
Deneti şöyle, bu bir oyun gibi. Zaten vatandaş da eğleniyor gerçekten. Hele hele zevkleniyor diye bir Umut Sarıkaya'nın karikatürü var ya. Bildiğin vatandaş da zevk alıyor bundan. Ben yani bakma yani şikayet eden falan varsa da.
Doğru. Deneti nasıl kırarım şeklinde. Evet.
Tabii canım ya, düşünsene şimdi adam boş boş oturuyor şimdi. Bir anda zabıta denetlemesi var. Of, eğlenceye bak. Hani nereden neyi saklarım.
O zaman her şeye denetleme gelmesi lazım. Yani mesela evlerin içine de denetçi. Yani biz tabii, denetçi istihdamı üretmemiz lazım. Mesela adam hani tuvalete girdi. Tuvaleti temiz bıraktı mı bir denetçi mesela. Bunun bir denetçisi lazım.
Abi zaten şöyle söyleyeyim. Bizdeki misafirlik kültürü neden gelişmiş?
Çünkü denetçi misafir aslında. Çünkü
bunlar da hepsi denetçi. Çok akraba doğru. Misafir bunların çok evin doğru. Denetçisi zaten. Yani
kayınvalide geliyor diye. Kayınvalide canım, denetçi abi.
Görümce evet. Geliyor işte. Ben mesela şimdi benim eve daha benden başka ikinci bir şahıs girmedi. Yaklaşık 8 aydır evi bok götürüyor. Çünkü denetçim aynen. Yok.
Ya her adımımız denetlensin ki gelişelim bu konuda. Ve dünyayı denetleyecek noktaya gelelim. DTD. Dünyayı Türk denetlesin diyorum ve bitiriyorum.